Ayrım 34.
John Byes'dan sonra Cemşit'in söylediği bir türkü dinlemiştik. Hani bir gece Emine hatırlarsın değil mi? Başta gülerek alaya alıyorduk. Sonra tak diye ama işte nasıl söyleyeyim kesilmişti her şey. Kesilmeyi anca öyle tak sesiyle anlatabilirim. O türküyle tanımadığım insanları da getirivermişti bana. Rahatım bir kez kaçtı Emine. Artık toparlanamam. Annemin ne yapalım yani melek çocuğum ne yapalım? Cemiyetteki bu haksızlıklar bizim yüzümüzden değil ya demelerine dayanamıyorum. Bilincim arasız keskinleşiyor. Her olayda haksızlığın hangi noktadan sırıttığını görüyorum. Korkarım dayanamayışım bir çığlık gibi yırtacak beni. Cemşit benim için çok şeydir. Bana arada paşa hanım der o. Sus ne demek o derim. Senin bildiğin paşalık değil bu melek der. Bizim topraklarda kadının ceberrutuna, yüreklisine paşa derler. Erkek derler. Ben de seni içimde ağırlıyorum paşa derken. Cemşit'e duyduğum sevgi her şeyin, yaşamanın öze çevrilmişliğidir. Değişemem, tutkuluyum. Yüzlerce, binlerce yılın öfkesi, ezilmişliği, dönekliği, kan akıtmışlığı bana aktarıldı sanki. Haydar bana kızar bilirim. O yarım bakışı beni 15 yaşındaki bir kız gibi görüp korumaları ondan. Bilmiyor ki Haydar, beni bilemez ki. Bizden çok farklılar onlar. Onların hepsi doğduklarında beraat etmiş kişilerdir. Bizim yetiştirilmemizin, şımarıklıklarımızın ne pahasına korunduğunu öğrendikçe çıldıracak gibi oluyorum. Halklara yapılan sömürüyü öğrenmenin sonu hiç gelmiyor. Haydar, senin bu her yere vurup kırman var ya der, küçük burjuva anarşizmine gider. İşçileri, köylüleri unutmamalıyız. Yapılmasını öngördüklerimizi onlara iletebilecek miyiz? Onlar adına mı, onlarla birlikte mi olunacak? İlkten bunu düşünmeliyiz. Bilemezsin Emine, geceleri kalkıp oturuyorum, çevremi dinliyorum. Sanki evreni, yurdumu dinliyorum. İnsanın gelişip türlü aşamalardan geçerek gerçek insan olacağı dönemin ilk habercilerinin çektiklerini düşünüyorum. Hayata ödünsüz bakmayı becerebilecek miyim diye düşünüyorum. Türküm, doğruyum, yasamları düşünüyorum. İlkokulların, ortaların, liselerin, silik öğrencilerinin arasında sarı lülelerini sarsarak, şımararak gezen zengin aile kızı Meleği düşünüyorum. İstemeyi, istekli olmayı, öğrenemeden sahip oluverdiklerimi düşünüyorum. Artık tez canlılık toplar damarım benim. Can evimde köklenip duruyor. Yoksul, sessiz çocukların sinsiliğe yatkın yumuşaklığını, korkutula korkutulara sakat edilmiş beyinlerini bizim sınıflar kadar kimse tanıyamaz. Mal olan, mal edilen, mal olduğunu bilmeyen kadınları, onların alıcısı edilen eksiltilmiş erkekleri düşünüyorum. Peki ben ne yapabilirim? Bağışlayın ne olur beni. Tasnif edilmemiş aşırılıkların ne olduğunu bilmez değilim. En hafifi romantizmdir bana verilecek adın. Ama insanoğlu her bildiğini gereğince uygulayamıyor. Hele bizim sınıftan gelenler. Güzellikleri bile yıkacak yollar arıyorum. Oysa güzellikler saptırılmadan değerlendirilse insanlığın yönlendiricisidirler. Okuyup araştırıyorum. Okumam bile kanımdan süzülüp edindiğim bir şey sanki. Sizleri ailemden çok yakın buluyorum kendime. Oysa görseniz, tanısanız kırıcı değil, koruyucu kişilerdir onlar. İnce, hoşgörülüdürler. Yalnız ne var ki bu erdemleri yıllar yılı edindirilmiş davranışlardır onlara. İçtenliklerinden değil, öyle olmaya talim etmişlerdir. Yaşamaları berkitilmez bir düzenle yürüyor. Ben artık onlardan değilim. Sizlerden olabildim mi, o da belli değil. Bu çarpıntılı, inişli çıkışlı, acılı acımasız yüzyılımızın insanıyım. Cemşit'i bir seviyorum ki, bu kadın erkek sevgisinden öte bir şey. Onu görünce içimi alan mutluluğu dik bir yamaçtan kendimi koyverip baştan sona yeşil çayırlarla kaplı bir alana düşmüşüm gibi duyuyorum. Bayraklarla, söylenmemiş marşlarla, her renk ve ırktan namuslu insanlarla dolu bir alan oluyor orası. Bu hızlı yürek, bu çıt kırıldım iyi aile kızı gövdesini ne kadar taşır bilemiyorum. Sen daha sakinsin. Ne kadar iyi ama. Ben, yok yok yapamıyorum, saldırgan oluyorum. Oysa Cemşit, dur hele paşa hanım, güzel hanım diyor. Küfürler değil, düşünceler, araştırmalar önemlidir diyor Cemşit. Beni nasıl yargılarsanız yargılayın. Kendimi olduğumca sürüyorum ortaya. Sanki yüzyıllardır soyumun, sınıfımın işlediği suçları ödemek için seçilmiş bir kurbanım. Kurban olmak yanlıştır bilmez miyim Emine? Öğretisine inandıklarım harcanmanın değil, direnip varmanın önemini açık seçik anlatıyorlar. Gel gör ki ben bir Dostoyevski, ustalığının çizdiği suçlar ve pişmanlıklar, sevgiler ve nefretler, bağışlanmalar ve parçalanmalar arasında gidip geliyorum. Dindar Alyosha ile dinsiz Ivan dört dönüyor her yanımda. Okuduğum yabancı okulların burnu büyük hocaları lütuf sayılası gülümseyişlerini ara sıra sunduklarında sizde anlaşılmaz bir büyü var melek derlerdi. Bir Rönesans kültürünün büyüsü. Pöh, o anlaşılmaz büyü küçüklüğümden bu yana bana aktılan yabancılaşmaları iten çılgınca karşı koymamdır. Ay bize neler öğrettiler bilsen. Neydi o yararsız solgun incelikler? Kraliçe Elizabeth'in köpek merakı ve güzelim Shakespeare kendini alabildiğine beğenmiş batılılar. Kimi zaman yargılanan, kimi zaman yargılayan oluyorum. Bana öğretilen şerefler, erişilecek başarılar başkalarının kanıyla canıyla edinilip küçük bir azınlığa adanmış şeylerdir. Baştan savma, dadımın masalları kadar içeriksiz, sayfalar dolusu ukalalıklar okudum. Dadım ablamdan bana kalan küçük apak bir ihtiyarcıktı. İlk yaz güneşiyle burnunun üstü hemen kavlardı. Dünya ile ahiret arasında bir yerde duruyormuş kanısını verirdi o ihtiyar bana. Güzel anamızın, genç olmasa da hep güzel olabilen anamızın yerini evde sessizce doldurup kimseyi yormayan biriydi. İşte hep bu tuhaf yalancı yaşamlardan gelip aranıza katıldım. Öteki kardeşlerim beni yarı deli sayıyorlar. Çok akıldandır der doktor babam. Hele onun hastaları yok mu? Uzun yaşama, dünya nimetlerinin ellerine geçmiş en iyi parçalarını sonuna dek somurma isteğiyle dolu zengin hastaları. İğreniyorum be hepsinden. Bu öfkeyle doğrudan sık sık uzağa düştüğümü söylersiniz. Ben de bilmez miyim Emine? Tasnif edilmemiş zeka ve düşünce elbet kargaşalık doğurur. Biliyorum. Ne yaptınız ona? Ne yaptınız? İnatçının biri kaltak, rezilce küfrediyor. Üstelik de soylu bir aileden gelme. Dedesi hayatta değil iyi ki. Şanlı bir kumandan, yiğit, yurtsever bir asker. Eşek inadı var orospuda. Meleğin göz kapakları açılıyor. Yeşilin kan basmışlığı, gözlerin yine de o seçkin güzelliğini tam da zedeleyememiş. Odak noktaları donuk, kirpikleri mi dökülmüş meleğin anlayamıyor Emine. Melek bir iki adım atıyor, dengesi tam yitik. Kapıyı örtüp önünde dikelen ardında beliriyor arkadaşının, sırtından destekliyor onu. Emine'yi araştırıyor meleğin gözleri. Yanaklarındaki tırnak bereleri iyice görünüyor. Bakışların sıcaklığını duyuyor Emine. Ağlama isteği amansız. Yutağı iyice keçeleşiyor. Ağlamamak gerek. Sevgi, anılar, güzel sözler, antlar, dert yanmalar, bir türkü, verilmiş bir armağan, anfiden yayılan uğultu. Kendini kollaması için tek tek yaşanmış geçmişten yaşanır ana doluşuyorlar. Ağlamayı yeniden erteliyor Emine. Zaten kendisi de kendinden uzak. Salt melek var. Genç bir kız olduğu zorlukla seçilen, toplar damarları atar damarları dayanmasının ucunda durmaya çalışan, işkencenin eksilttiği ezdiği gep genç melek. Ellerini uzatıyor arkadaşına. Bazı teori tartışmalarından ötürü konuşmaları seyreldikçe selamları daha içtenleşen, dik başlı arkadaşına ulaşmak istiyor. Kasıkları katılaşmış, bacaklarını düz edip melekle istediği yakınlığı sağlayamıyor. Emine diyor melek. Dili öylesine ağır ki ne dediğini çıkarmak güç. Emine dudakların deviniminden adının anıldığını anlıyor. Seviniyor düpedüz. Böylesi bir sevincin onurunu kaç insan taşıyabilir? Meleğin konuşmasına ne oldu peki? Canım melek, neyin var, niçin bütün bunlar? Bu alçakça işler. Hadi benim kardeşim, beni bildin ya, ben Emine'yim. Melek yine bir şeyler mırıldanıyor. Söylemeye kalkıştıkları eriyip gidiyor şiş dudakların arasında. Bu kadarı olmaz diyor Emine. Battaniye kayıyor üstünden. Ayakları alabildiğine şişmede. Boynu sağa çekiliyor. Yüzünü denetleyemiyor. Bizi kim verdi sizin elinize? Bu oynanan oyuna hangi yoldan giriştiğinizi biliyoruz. Size hiçbir söyleyeceğim yok. Hiç ha, hiç ha, hiç duydunuz mu? Hadi başlayın marifetlerinize. Susun diyor oturan adam. Sizin nutuklarınızı dinleyecek kalabalıklar yok burada. Peki bu adam çıkmamış mıydı dışarı? Yüksek sesle konuşabildiğini seçiyor birden Emine. Öylesine meleğe doğru yönelmiş ki her şeyi de yüreğini dipdiri kılan sevecenlik meleğe akıyor. Melek gülüyor galiba. Hırpalanmış yüzünden, yeri dağılmış çatlak dudaklarından ılık bir şey kayıp gidiyor. Dudakları susuzluğun baskınlığıyla yarılıyor yer yer. "Hayır, yapamazsınız," diye bağırıyor Emine. "Bu kızı siz bilir misiniz? Bu kız neleri tepip girmiştir bu olaylara bilir misiniz? Hem siz nesiniz kuzum?" Yüzüne iniveren tokatla çökertiyorlar eski yerine Emine'yi. Melekten gelen karşı koma, gırtlağından öteye taşmayan bir inilti olup duyuluyor. "Açın da çıplak görsün arkadaşını." Meleğin sallanan gövdesinden çekiveriyorlar gömleği. Omuzlarından aşağısı lekeler lekelerle sürüp gidiyor. Bazı noktalarda bereler kızıllaşıyor. Geniş yaralanmaların toplandığı birkaç uçta kavruk, koparılmaya uğramışça pürüzlü, kurumuş deriler var. Göğsün ortasından mideye doğru inen izse daha başka renkte. Bunların neyle oluşturulacağını araştırıyor Emine. Kendi çıplaklığına bakmama kararından ötürü gördüklerini yepyeni bir ilgiyle izliyor. "Pantolonunu da çıkarın." O an iri, şaşılası bir nabız atması gibi ürperti sarıyor meleğin dal boyunu. Ellerini hemen kadınlık noktasına bastırıyor. Sonra yine aynı duruşu ediniyor. Dalgın, yarı uykulu. Yeni bir tik başlıyor dudaklarının kıyısında. Sık atmalı titreyişler bunlar. Ve yine o başından beri süren baş sallayış. Bacakların altına doğru baskınlaşan pullanmalar, derinin dalgalı, kirli görünümü. İşte diyor, bu hale getirecekler seni de, ötekilerine seyrettirecekler. Söylememek kararı yetmez, biz söyletiriz. Sen gözlerini kırpmıyorsun, bu bile çok önemli değil. Nasıl olsa söyletiriz. Evet, söyleseniz çok iyi olacak. Sivil adam sigarasını bastırıyor ayağıyla. Emine arkadaşına bakarak onun yaralarını azaltabilme isteğiyle doluyordu. Odada adamların arasından sunağa götürülecek bir kurban dirençsizliğiyle duran hırpalanmış taze vücudun ona karşı ürkütülme, yılgınlaştırılma yöntemi diye kullanıldığını bildikçe garip bir sertleşmeye kayıyordu Emine. Acıma ve sevecenlik onu umduğundan da çok uyarıyor, yaraları onuyor sanki. "Ben konuşsam ne olacak? Söyleyeceğim gerçekler sizin daha da suçlanmanızı sağlar anca." İkinci tokadı yediğinde başı dönüp dizüstü kapaklanmıştı. Toparlandığında meleği alıp çıkmışlardı odadan. Yığılı kaldığı süreyi çıkaramıyor, yine de ölçme çabasından vazgeçemiyordu. Sanrılara düştüğü anlar yine başlıyordu. Belleğindeki izler ikide bir kopup olmadık noktalarda ekleniyordu. Sonsuzluğunsa böylesi yoğun olabilmesi inanılmazdı. Serinliği çılgınca özlüyor, yeniden bilincini yitiriyordu. Sulaklar yalaklara ağızlarını gömmüş hayvan sürüleri, toklular, ot hevenklerini sırtlamış birileri Emine'ye doğru geliyor. Karların kümelendiği yükseltilere, sopa sallayan ihtiyara seslenmek istiyor. Sonra birden sıcak akıntılı denizlerin oluşturduğu sivri hedef kabuklarını tutuyordu avuçlarında. Kana bulanıyordu her yan. Onu buraya nereden geçirip getirmişlerdi? Anmaya, çizmeye çalışıyordu. Geniş taş merdivenlerin basamakları, yıllar yılı basılmayla aşınmış o serin, hayır soğuk yeri biliyordu. Getirdiklerinde mi, daha önceden mi, götürülürken mi, yoksa kendi mi gelmişti? Karıştırıyordu tümünü, titriyordu. Ateş başlayacaktı. Melek berbat durumdaydı. Kızın bilincine bir şey olmasın diye yorgun beyninde dilekler sıralamaya çabalıyordu. Dudaklarını oynatma olasılığı yoktu. Hep kopuyordu eklemeye kalkıştıkları. Çapkın bir bakışın ardında alabildiğine mutlu bir gülüş duruyordu. Pıtırtılara şaklamalar iniyordu. Yapıyı çıkarması, tanıması gerek. Battaniyeye sarınıp döl yatağı yatımına geçerse ateş bassa da vücudu daha az sarsılırdı. Bu yapı güzel bir deniz gezisinin uzak görüntülerinden biriydi belki de. Geçenekleri sayısız camlara bakan uçta elinde şamdanıyla Florence Nightingale beliriyor. Kuru kibirli İngiliz ağzında ölçülü tutulmuş bir sevecenlik. Çok ölü ve yaralı var genç hanım, ağır yaralılarsa sayılmazcasına artıyorlar. Kadının sesindeki aşağısamanın yürüyüşüne bile yer ettiği görülüyor. Florence Nightingale'in ardında bitiveren bir Amerikan çavuşu Osmanlı-Kırım Savaşı'nın ölü sayısını bildiriyor. Ayağında sıkıca bağlı botları, palaskasına asılı el bombalarıyla üstüne Coca-Cola reklamı çizilmiş bir hoparlörden bağırıyor. Saçları sakalları kıtıklaşmış gömlekle gecelik arası giyimlerini sürüyen emekliler, ellerinde tuttukları kutulardan madalyalar çıkartıp etrafa gösteriyorlar. Takma naylon saçları süperilerinin saçları gibi sırtlarına yayılmış, çıplak memeleri durmaksızın dalgalanan, başlarında tavşan kulakları takılı çok genç kadınlar aynı ezgiyi söylüyorlar. Kızların çıplaklığını kara file çoraplardan başka örten şey yok. Amerikalı çavuş bu kez bir blue jeanle yer değiştirmiş giyiminin içinde alabildiğini büyütüyor ölü sayılarını. Sonra ardına dönüp iki dev zenciyi buyruksal sözlerle çağırıyor. Zenciler Mississippi'ye insan tüccarlarınca satıldıklarından bu yana bilinen köle şarkılarının savaş marşları benzeri bir toklukla söylüyorlar. Arasız bir ses dönüyor üstlerinde, bir helikopter sesi. Florence Nightingale eteklerini sürüyüp kaybolduğunda o panayırımsı gürültü de birbiriyle bağdaşıp bütünleniyor. Sonra taş geçeneğin bitiminde ezilip eriyiveriyor. Emine yoğun sessizliğin el verdiği algılamayla bileğliyor dikkatini. Gözleri bezentisiz taş boşluğu tarıyor. Camlardan bir yağmur sonrasının aydınlığına benzeyen pırıltısız o hüzünlü ışık beliriyor. Işık uzantısının ardından doğru gelenlerin sessizliği donduruyor Emine'yi. Issızlığı daha çoğaltan birileri onlar. Işık sınırını aşıp yaklaşmamışları tanıma çabasıyla vuruyor her yanı. Tanıyor mu onları? Tanıyor mu? Peş peşeyken yan yana diziliyorlardı birden. Kalabalıktılar. Geçeneğin genişliğine sığmayacak çokluktaydılar. İvecenlikle deviniyorlardı. Yüzlerinde kestirip atmalara durmuş insanların dayanıklılığı okunuyordu. İçinde oldukları yapının görkemli ama yavan büyüklüğünü ezmeye yeten güçte gözlerindeki anlam. Birden içlerinden biri öne doğru kayıyor o hüzünlü ışıkta. Artık o akçıl aydınlığa girdiler birlikte. Ne denli yürüseler o hüzünlü sessiz ışığın içindeler. Saçları uçuşuyor, perçemleri kalkıyor alınlarından. Esinti yok ki. Birisinin fermuarı boynuna değin vurulu, giyimindeki yırtıklar durmadan çoğalıyor. Emine oraya buraya öyle çırpınıyor ki vurunmasının hiçbir etkisi olmuyor karşısındakilere. Peki her şey nasıl böylesine sessiz olabilir? Sessizliğin bu denlisinin gürültüye dönüştüğünü düşünüyor. Göğsünde birkaç delik açılmış olandan kan kendi sesiyle gelirken kanı akan yukarı çeviriyor başını. Boynunda Adem elması belirgin. Soluğunun tükendiği boğazındaki iki uzun iniş çıkıştan anlaşılıyor. Birkaç zorlu yutkunmadan sonra düşüş başlıyor. Yere hiç değmeyen gövde arasız düşme eğiminde. Sıradakiler ard arda yaralanıyorlar. Davranışları aksayıp bolarıyor. Yüzlerinde ak bir esmerlik başlıyor. Silahlardan patlayan kurşunların sesi vücutları bulup girdikten sonra taş duvarlarda yankılanıyor. Yine de sessizliğin bütünlüğü tam. Bir çeşit müzik bu. İnsanın içinde büyüyen, dal budak salan. Tarrakalar kesintisiz ve düzenli. Bu bir şarkıdır diye düşüncesinde ayrıca çiziyor Emine sesleri. İyice dinleyip atış sayılarını, yara sayılarını, ölenlerin gençliğini unutmamalıyım diyor. Ölenlere ulaşmaya çalıştıkça kıpırdayamıyor. Her düşüp yine de yere varmayanın allara belenmişliğine bakıyor. Yüzlerinin anlatımı söze gelir gibi değil. Bu durumlar için gereken bir şeyler yapmayı insanoğlu önceden öğrenmeli diye geçiriyor yine sessizce içinden. Buna sevecenlik bile yetmez ki. Daha başka somutlamalar bulunmalı. Bağışlanması gerekenlere acıyorum. Hayır, onlar asla bağışlanmayacaklardır. Birinin güldüğünü sanıyor Emine. Gülmek midir diye bakınıyor, yoksa bir sorunun sesli patlaması mı? Yerleşik, korkusuz, yerinde olan bir sorunun ağza güçlü bir taşması mıdır? Belki de zamanı geri çeviremeyenin kaçırılmış ana ulaşma dileğidir o gülüş. Yürüyenler daha çoklar şimdi. Düşenler ışığın ya içinde dalgalanıyorlar ya yere hiç varmıyorlar. İçlerinden biri tuttuğu kitabı rüzgarlayıp savuruyor. Kitabın yapraklarından çiçekler saçılıyor çevreye. Bu çiçekler insanlarca bilinmiş, görülmüş, at takılmış olanlardan değil. Yine de çiçeklere özgü ne varsa onlardan oluşuyorlar. Kokulular özgürlüğü andıran her kokuyu taşıyorlar. Su, yarpuz, çimen, ot, yeni doğmuş oğlak, tan atarkenki evren, karılmış toprak kokuyorlar. Genç ölülerin eskimeyen, çürümeyen vücutları o yağmur sonrası ışıklarının hüznü içinde yürümeyi ya da ayakta kalmayı kolaylıkla başarıyorlar. Bazıları hiç yara almamış. Geçeneğin ağır kurşun rengi sıvanmışlığında kanlarının al gürlüğü bayram muştucusu sanki. Sonra birden yine sessizlik. Florence Nightingale şamdanıyla belirdiğinde delikanlıları, onların olağanüstü etkililikteki devinimlerini görmüyor hiç. Kırım'dan çok yaralı geldi genç hanım diyor, çok. Niçin dövüşüyorlardı? Şerefliydiler, kahramandılar ve askerdiler. Niçin dövüşüyorlardı siz de bilmiyorsunuz. Çok yazık, onlar da bilmiyorlardı. Kimlerin şerefine sahip çıktıklarını da bilmiyorlardı. Biraz çekilir misiniz yolumdan yaşlı hanım?